Milwaukee, Hill Yayınları, 1. Basım, Haziran 2000, okuyan Şule Avcı.
Ayrım 3.
Pavel odasının eşiğinde oturmuş bu uyucu sözleri dinliyordu. Gülümseyerek yanıt verdi. Evet, insanlar fenadır. Ne var ki ben yeryüzünde bir gerçek bulunduğunu öğrendiğim dakikadan sonra onlar benim gözüme iyi görünmeye başladı. Yine gülümseyerek sözünü sürdürdü. Bu hal bana nasıl geldi ben de bilmiyorum. Çocuklukta herkesten korkardım. Büyüyünce bir tiksinme duygusu uyandı. Kimin alçaklığından, kimin bilmem kimisinden tiksiniyordum. Ne var ki şimdi hiç de öyle değilim. Bana öyle geliyor ki şimdi onlara acıyorum. Anlamıyorum nasıl oldu. Yeryüzünde insanlar için bir gerçek olduğunu, yaşamın pisliklerinden bütün insanların sorumlu olmadığını anladığım günden beri onlara daha çok acıyordum. Sanki kendini dinlemek istemiyormuş gibi bir saniye sustu, sonra o düşünceli haliyle yine başladı. İşte gerçek böyle soluk alır. Kadın önüne bakarak alçak bir sesle, ''Tanrı kazadan saklasın, sen fena değişmişsin.'' dedi. Çocuk uykuya dalınca annesi yavaş yavaş kalktı, yatağın yanına geldi. Ciddi ve inatçı çizgilerle dolu bu yanık ve esmer yüz, şimdi bembeyaz yastığın üstünde daha iyi meydana çıkıyordu. Kadıncağız orada ellerinin göğsüne kavuşturarak arkasında bir gömlek, ayakları yalın durdu. Dudakları sessiz sessiz bir şeyler mırıldanırken, ruhunun heyecanı iri damlalar halinde ağır ağır gözlerinden dökülüyordu. Yaşam onlar için yeniden başladı. Şimdi hem birbirlerine daha yakın hem de birbirlerinden uzaktılar. Hafta ortasına rastlamış bir bayram günüydü. Pavel evden çıkacağı sırada annesine dedi ki, ''Cumartesi günü eve bazı insanlar gelecek.'' Annesi sordu, ''Nasıl adamlar?'' O başını sallayarak yanıtladı, ''Kasabadan.'' Kadın ağlamaya başladı. Pavel'in canı sıkıldı. ''Niçin ağlıyorsun anne?'' O gözyaşlarını silerek alçak sesle yanıt verdi. ''Bilmem, öyle ağlıyorum işte.'' Pavel odanın içinde biraz gezindikten sonra annesinin önünde durarak sordu. ''Yoksa korkuyor musun?'' Kadın doğruyu söyledi. ''Evet, korkuyorum. Bu kasabadan gelecek adamlar kim bilir nasıl şeylerdir?'' Ona doğru eğilerek babasının yaptığı gibi öfkeli bir sesle bağırdı. ''İşte o zaman bu korku yüzünden değil mi ki hepimiz mahvolup gidiyoruz? Bizi hükmedenler hep bu korkudan yararlanıyor. Hem de bizi bir kat daha korkutuyorlar.'' Şunu iyi bil anne, insanlar korktukça bataklık içinde çürüyen ağaçlar gibi ölür giderler. Sonra uzaklaşarak seslendi. Ziyan yok, ziyan yok, cumartesi günü bizde toplanılacak. Kadın ağlıyordu. Bana darılma oğlum, nasıl korkmayayım? Bütün ömrüm korku içinde geçti. Kalbimde korkudan başka bir şey yok. Pelav üç gün boyunca korkudan titreyerek eve yabancı adamlar geleceğini düşündükçe sanki kalbinin atışını duyuyordu. Bunların yüzlerini gözünün önüne getiremiyor, korkunç kişiler olduklarını sanıyordu. Şimdi oğlunun tuttuğu yolu gösteren onlar değil miydi? Cumartesi akşamı Pavel fabrikadan döndü, üstünü değiştirdi. Dışarı çıkarken annesinin yüzüne bakmaksızın dedi ki, ''Gelen olursa benim hemen döneceğimi söyle, beni beklesinler.'' ''Hem rica ederim korkma, bunlar da bizim gibi sıradan insanlar.'' Zavallı kadın iskemlenin üzerine çöküverdi. Pavel kaşlarını çatarak sordu. ''İstersen sokağa çık.'' Kadın başını sallayarak yanıt verdi. ''Hayır, ne zararı var, niçin gideyim?'' 2 Mayıs sonlarıydı. Bütün gün buzlu caddelerde kaygılı adımlarla yürüyen insanların ayaklarının altında karlar gıcırdıyordu. Yorgun bir karanlık pencerenin camlarını kaplamıştı. Parkatsız iskemleye yürülen zavallı kadın gözlerini kapıya dikmiş bekliyordu. Öyle sanıyordu ki garip biçimde giyinmiş bir takım adamlar sokağın dört yanından karanlıkları yararak sessizce bir şeyden sakınıyorlarmış gibi eğilerek, doğrularak geliyor, ara sıra durup şeyleri gözden geçiriyorlardı. Şimdi bunların biri evin önüne dek gelmiş duvara yapışmıştı. Derken bir ıslık sesi, üzgün, güzel bir yere didicinin içinde uzadı. Dışarıda ayak sesleri işitildi. Pelagya'nın gözleri büyümüştü. Titreyerek ayağa kalktı. Kapı açıldı. İlk önce köprü bir kasket giymiş, kocaman bir kafa göründü. Sonra ileriye doğru eğilmiş uzun bir vücut yavaş yavaş sinesine içeriye girdi, doğruldu. Sağ elini kaldırırken göğsünden çıkan gürültülü bir sesle bağırır gibi ''İyi akşamlar'' dedi. Kadın bir şey söylemeksizin eğildi. ''Pavel hala gelmedi mi?'' Adam arkasındaki köprü ceketi ağır ağır çıkardı. İlk önce ayağını kaldırarak ayakkabısını kaplayan karları kasketiyle silkti. Sonra bunu öteki ayağında da yineledi. Kasketini bir köşeye attı. Uzun bacakları sıçrayarak odaya girdi. Oraya duran iskemlelerden birine yaklaşıp sağlamlık derecesini yokladı. Kafası yuvarlak, saçları kısa kesilmiş, sakalı tıraş edilmiş, uzun yanaklarının sivri uçları düşüktü. Masmavi, iri fırlak gözleriyle odayı inceledikten sonra ayak ayak üstüne attı, iskemlenin üzerinde sallanarak sordu. Bu ev sizin yanınız mı yoksa kira mı? Kadın karşı yana oturmuştu, yanıt verdi. Kira ile oturuyoruz. Pek öyle iyi değil de. Pelage alçak bir sesle, şimdi neredeyse Pavel gelir, biraz bekleyiniz dedi. Gelen adam güvenle yanıt verdi. Zaten bekleyeceğim. Davranışındaki serin kanlılık, sesindeki tatlılık, yüzündeki sadelik kadına güven verdi. Pelage bu adama şimdi bir dost gibi serbestçe bakıyordu. Gülü gözlerinin derinliğinde bir sevinç ışığı parlıyordu. Uzun bacaklarının üzerinde boynu eğik duran bu iri kemikli adamın halinde insan hoşuna giden sevimli bir şey görüyordu. Ayağında paçaları ayakkabının içine sokulmuş siyah bir pantolon, arkasında mavi bir ceket vardı. Onun oğlunu ne zamandan beri tanıdığını sormak istiyordu. Adam yolundan kımıldanarak, alnınızdaki çukur neden oldu? Okşuyucu bir sesle konuşuyor, söz söylerken gözleri gülümsüyordu. Ne var ki soru kadının canını sıkmıştı. Dudaklarını ısırarak bir süre sustuktan sonra soğuk bir nezaketle yanıt verdi. Size ne? O zaman komik vücuduyla kadına dönerek, ne görüyorsunuz? Size onu sorduğumun nedeni, analığının alnında da böyle bir delik olduğu içindir. Onun kocası günün birinde alnına bir çizme kalıbıyla vurup dönmüştü. Analığım o vakit çamaşırcılık ederdi. Beni evlatlığa kabul ettiği zaman kötü talih karşısına bu adamı çıkarmıştı. Onunla evlendi. Her gün dayak yerdi. Ben ondan öyle korkardım ki gördükçe kedi gibi titrerdi. Pelage bu açık yüreklilik karşısında gevşediğini duydu. Bu tuhaf adama karşı nezaketsizlik gösterecek olursa Pavel'in canının sıkılacağını düşünüyordu. Utanarak gülmeye çalıştı. Darılmam dedi. Birden sorduğunuz da şaşırdım. Benim alnımdaki yara kocamın armağanıdır. Her neyse ruhu şad olsun. Siz Tatar değilsiniz değil mi? Konuk bacaklarını salladı. Yüzü öyle yumuş bir gülümsenişle açıldı ki kulakları ensesine çekiliyor gibi oldu. Biraz durduktan sonra hayır Tatar değilim. Gerçek bir Rus gibi konuşmuyorsunuz da. Pelavi bu sesleri gülümseyerek söyledi. Adamın şakasını anlamıştı. Konuk gülümseyerek neşeli bir yüzle söze başladı. Benim konuşmam Ruslarınkinden daha iyidir. Ben küçük Rusya dolaylarında Kaniyev halkındanım. Çoktan beri mi burada bulunuyorsunuz? Bir yıldan beri kentte oturuyorum. Şimdi fabrikaya geleli bir ay oldu. Fabrikada temiz yürekli insanlara rastladım. Örneğin oğlunuz. Sonra daha başkaları. Hepsi o kadar değil. Bıyıklarını karıştırarak ekledi. Buraya yerleşmek niyetindeyim. Bu sözleri kadının hoşuna gitmişti. Oğlu hakkındaki övgülere teşekkür etmek istiyormuş gibi sordu. Çay içer misiniz? Öbürü omuzlarını silkerek yanıt verdi. Yalnız başına mı? Hayır istemem. Hepsi gelsin o zaman lütfederseniz. Dışarıda ayak sesleri gelmeye başladı. Hızla kapı açıldı. Kadın ayağa kalktı. İçeri giren genç bir kız olduğunu görünce şaşırdı. Bu kız yoksulca sade bir giysi giyinmiş, ufak vücutlu köylü görünmüşlüydü. İlk önce mutfağa girdi. Konuğun saçları kalın bir demet halinde başını örten bu yeni konuk, çok geç kalmadım değil mi? Kaniyetli birinci konuk bulunduğu odadan yanıt verdi. Hayır geç kalmadınız, yalan mı geldiniz? Kuşkun mu var? İyi akşamlar bayan, siz Pavel Mihailovich'in annesi misiniz? Benim adım Natasha'dır. Pelagya sordu, babanızın adı? Vasilyevna, ya sizin? Pelagya Mihailovna. Öyleyse birbirimizi tanımış olduk. Pelagya yavaşça içini çekerek evet dedi. Belirsiz bir gülümsenişle genç kızı inceliyordu. Kaniyetli sordu, dışarıda soğuk var mı? Oldukça, hele tarlalar büsbütün soğuk, rüzgar esiyor. Sesi ince, tatlı, ağzı ufak, yuvarlak vücudu tombul ve güzeldi. Mantosunu çıkardıktan sonra soğuktan kızarmış ufak elleriyle pembe yanaklarını güçlükle ovuşturarak odanın içine hızlı hızlı gezinmeye başladı. Ayakkabının ötçesi odanın döşemesini vurdukça sert bir ses çıkarıyordu. Pelavi kendi kendine düşündü. Zavallının lastikleri de yok. Genç kız sözcükleri uzatarak söyledi. Evet, çok üşüdüm. Neredeyse dönüyordum. Pelage hemen atıldı. Durun size semaveri yakayım. Hemen dışarıya çıktı. İçinde bu genç kızı sanki eskiden tanıyormuş, bir anne sevgisiyle seviyormuş gibi bir duygu vardı. Onu görmekten hoşlanıyor, konunun sık sık kapanıp açılan mavi gözlerini düşünerek hoşnut gülümsüyordu. İki konuğun konuşmalarına kulak verdi. Genç kız soruyordu. Niçin üzgün duruyorsun Andre? Kanı yapı alçak bir sesle yanıt verdi. Bilmem ki, şu dul kadının ne güzel gözleri var. Kendi kendime belki annemin de gözleri böyleydi diye düşünüyorum. Çok defa annemi düşünüyorum. Her zaman sanırım ki o hala yaşıyor. Öldüğünü söylüyorsun ya. Hayır, onun annelerimdir. Ben asıl annemden söz ediyorum. Şimdi gözümün önüne getiriyorum. Kiev'de bir sokak başında dilencilik ediyor. Sonra bir meyhanede durmadan içiyor. Neden? Öyle işte. Sonra sarhoş olunca polisler tutuyor, yüzüne tokatlar indiriyor. Pelagi içini çekerek kendi kendine zavallı adam dedi. Biraz sonra küçük Rusya'nın uyumlu sesi yine adamın içini çınlattı. Siz daha gençsiniz. Çok deneyim geçirmediniz. Herkesin bir annesi var. Bununla birlikte insanlar yine de kötüdür. Çocuk doğurmak elbette güç bir şeydir. Ne var ki insanlara iyilik öğretmek daha da güç bir şeydir. Ötede Pelagi içini çekti. Bu küçük Rusyalı'yı yanıtlayabilmek, ona kendisinin de oğlu Pavel'e iyiliği öğretebilirse ne kadar sevineceğini, ne yazık ki hiçbir şey bilmediğini söylemek istiyordu. Derken kapı yavaş yavaş açıldı, yeni bir konuk geldi. Bu gelen eski hırsızlardan Danilo'nun oğlu Vesov Çikov'tu. Bu adam her zaman kendini insanlardan ayrı sanır, herkes onun bir haliyle öğrenirdi. Pelagi şaşkınlık içinde ne istiyorsun diye sordu. O ufak kül rengi gözleriyle kadına baktı. Geniş avucu ve iri kemikli yanaklarındaki suları silerek Pelagi'nin sorusuna yanıt vermeksizin ılımlı bir sesle ''Pavel evde mi?'' ''Hayır.'' Vesov Kovic odanın içinde şöyle bir göz gezdirdikten sonra içeri girdi. ''İyi akşamlar arkadaşlar.'' dedi. Pelagi kendi kendine söylendi. ''Aman Tanrım, bu da mı onlardan? Olacak iş mi?'' Natasha yeni gelen adama sevimli dostça bir davranışla elini uzatınca zavallı kadının şaşkınlığı büsbütün artmıştı. Bundan sonra iki delikanlı sanki çocuk denecek yaşta küçük iki erkek daha geldi. Pelagi bunların birini tanıyordu. Bu fabrikanın eski işçilerinden Fedor Sisov'un yeğeniydi. Yüzünün çizgileri pek keskin, alnı pek yüksek, saçları kıvırcıktı. Tersine ötekinin saçları düzdü. Ötekini tanımıyorsa da halinde korkulacak bir şey yoktu. Belli ki sade bir adamdı. En sonunda Pavel de yanında iki arkadaşıyla çıkageldi. Kadın da yeni gelenleri tanıdı. Fabrikanın işçilerindendiler. Oğlu tatlı bir sesle sordu. Çay hazırladın değil mi? Teşekkür ederim. Pelagi nedenini anlayamadığı bir şükran duygusunu nasıl anlatılacağını bilmeyerek sordu. Vodka içer misiniz? Pavel paltosunu çıkarırken annesinin yüzüne bakarak gülümseyen bir sesle hayır istemez dedi. Sonra bir gün aklına oğlunun kendisiyle öğrenmek için bu toplantının tehlikesini yalandan büyütmüş olduğu geldi. Bunlar mı tehlikeli dediğin adamlar? Pavel arkadaşlarının bulunduğu odaya geçerken yanıtını fırlattı. Evet bunlar. Annesi onu okşayıcı bir bakışla izleyerek ya dedi. İçinden sözünü şöyle tamamladı. Hala çocuk. Semalardaki su kaynamaya başlayınca Pelagi odaya girdi. Konuklar masanın çevresinde oturmuşlar, Natasha elinde bir kitap köşede lambanın altına çekilmişti. Natasha anlatıyordu. İnsanların niçin böyle kötü yaşadıklarını anlamak için onların yaşama nasıl başladıklarını anlamak gerek. Pelagi çay hazırlayarak mırıldandı. Bakınız çocuklar, bakınız. Hepsi sustu. Pavel kaşlarını çatarak sordu. Ne dediniz anne? Bütün bakışların kendisine dönmüş olduğunu görünce binbir güçlükle düşüncesini açıklamaya başladı. Şey, ben kendi kendime konuşuyordum, bakınız diyordum. Natasha gülmeye başladı. Pavel de gülüyordu. Küçük Rusya'ya dedi ki, çaya teşekkür ederiz ana. Daha içmeden teşekkür ediyorsunuz. Sonra oğluna bakarak sordu. Sizi rahatsız etmiyorum ya. Yanıtı Natasha verdi. Siz mi? Nasıl olabilir? Siz evin kadınısınız. Hiç konumunuzu rahatsız eder misiniz? Sonra çocukla yakına bir sesle bağırdı. Anneciğim bana da çay verir misiniz? Soğuktan titriyorum. Hele ayaklarım döndü. Pelagi aceleyle peki kızım şimdi hemen vereyim dedi.
Ayrım sonu.